icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Bir icat çıkarma programıyla daha birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Savunma Sanayi Akademi Başkanı Profesör Doktor Cenk Aktaş. Hoş geldiniz Cenk Bey programımıza.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız? İyi misiniz?
Çok teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir.
İyiyiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, öncelikle programımızda savunma sanayisi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz burada sizle. Tabii bir arşiv olması adına, kendi sesinizi kendinizden duyabilme, kendi hikayenizi kendinizden dinleyebilme adına Cenk Aktaş kimdir? Bu soruyla başlayalım.
Çok teşekkürler. Aslında bu soru tabii çok yönlü bir cevabı olabilecek bir soru. Bunu belki de anneye babaya sormak daha mantıklı olur. Kendi çocuklarını tarif etseler diye. Ama ben kendi gördüğümce kendimi anlatmaya çalışayım. Cenk Aktaş doğada canlılar, özellikle hayvanlar ve bitkilere bakarak onların özellikle de yüzeylerindeki renkler, yüzeylerindeki dokuyu anlamaya çalışarak, onları merak ederek nasıl sorusunu soran ve bu sorunun cevabı olarak da mühendislik tekniklerini kullanarak bu yapıları anlamaya çalışan ve dünyada birçok yerde çalışmış bir bilim insanı diye tanımlayabilirim. Evet. Yani ana unsur olarak çok merak eden, çok etrafını gözlemleyen ve bu gözlemlerin de teknoloji anlamında bir ürüne dönüştürmeyi çalışan bir insan olarak tanımlayabiliriz diye düşünüyorum.
Doğa ve bilim arasında bir Cenk Aktaş tanımını yapabiliriz belki.
Çok doğru, çok doğru. Çünkü doğa olmadan etrafımızdaki bu yaratılanlara bakıp onların nasıl çalıştığını, nasıl nelere, ne gibi mucizelere aslında işaret ettiklerini görmeden bilimde de bir şeyler yapmak çok bana imkan dahilinde gelmiyor. Çünkü gerçekten gözlem olmadan bilim olmuyor diye düşünüyorum.
Evet. Tabii çok böyle bir gayret içerisinde görüyoruz sizleri. Birçok projelerin, birçok şeylerin içerisinde Cenk Aktaş'ın ismini duyuyoruz. Ama malumunuz burada da bir başkanlığınız var. Savunma Sanayi Akademi Başkanı.
Evet, evet.
Bu ne işi yapar? Nedir? Bunu nasıl öğrenelim? Nasıl algılayalım?
Evet. Savunma Sanayi Akademi, Savunma Sanayi Başkanlığımız bünyesinde kurulmuş bir birim. Aslında çok eski bir yapı değil. Yaklaşık 3-4 yıldır faaliyette olan bir birim. Genel anlamda şunu söyleyebilirim. Savunma sanayi ekosistemimizde gerekli olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere ilk önce ihtiyaç analizi yapan bir birim diye söyleyebilirim. Şu anlama geliyor. Ülkemizde koyduğumuz vizyon, savunma sanayi alanındaki vizyona baktığımızda nasıl ürünlere ihtiyacımız olacak, ne gibi teknolojilere ihtiyacımız olacak ve nasıl insanlara ihtiyacımız olacağı önceden kurgusunu yapmak durumdayız. Evet. İşte bu anlamda bu akademi bu ihtiyaçları belirlemeye yönelik çalışmalar yapıyor. Tabii ki buradaki savunma sanayi ekosistemimizdeki firmalarımızla bunları yapmaya çalışıyoruz. Ve bunları bitirdikten sonra da bu açıklarımızı veya bu eksikliklerimizi tamamlayabilecek eğitimleri kurgulayan bir birimden bahsediyoruz. Burada biz karma eğitim modelinden bahsedebiliriz. Yani bizi öne çıkaran, akademi öne çıkaran bir model. Bu şu anlama geliyor. Üniversitelerimizde çok değerli akademisyenlerimiz var. Aynı zamanda bugün savunma sanayimizin gözde firmaları var biliyorsunuz. Birçok ürünü ortaya koyan, millileşme hamlesinde birçok ürünü ortaya koyan firmalar var. Bu firmalarımızın mühendisleri, uzmanları da aslında bir akademisyen gibi bu yapı içerisinde yer alabiliyor. Karma eğitim dememizin aslında temel nedeni bu. Hem endüstriden, sanayiden yani olayın mutfağında olan kişiler hem de işin akademi kısmında olan, üniversite olan teorik anlamda çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getirdiğimiz büyük bir eğitim camiası diyebiliriz. Amacımız nitelikli insan gücünü yetiştirmek, hatta yetiştirmeye katkıda bulunmak desem daha doğru olur.
Evet, teşekkür ederim. Tabii savunma sanayisi bir ürün çıkıyor ortada, bir şey yapılmaya gayret ediliyor.
Evet.
Burada nitelikli insan noktasında da bunun bir ekosistemi mi diyelim buna, ekosistemin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Burada da sanayideki o ilişkiyi, burada da bu ilişkiyi, bu sanayi ilişkisiyle savunma sanayi arasındaki ilişkiyi koordine etmede, geliştirmede, aynı zamanda üniversitenin de içinde olmuş olduğu bir yapıdan söz ediyor diyebilir miyiz?
Aynen.
Bu teknoloji transferiyle nasıl bir şeyi, ayrımını kurabiliriz burada?
Şimdi aslında teknoloji transferi dediğimiz olay, ilk önce bilimle, temel bilimle başladığımızı düşünürsek veya temel unsurlarla belli bir teknoloji belli bir olgunluk seviyesine getirmeniz gerekiyor. Bunun işte teknoloji hazırlık seviyeleri vardır. İşte birden başlar, belli bir rakama kadar gider. İşte üst rakamlara çıktıkça artık bu teknoloji ürüne doğru gitmektedir. Yani biz bunu ürüne dönüştürebiliriz. Teknoloji transferi ise aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bir firmanın ya da bir ülkenin veya bir üniversitemizin ortaya koyduğu bir teknolojiyi biz uygun olan bir alanda değerlendirmek gibi yorumlayabiliriz. Aslında tarihimizde bunun bir örneği var, çarpıcı bir örneği var. Belki de böyle yorumluyorum ben. Böyle yorumlamayan tarihçilerimiz olabilir, haddime değil ama Fatih Sultan Mehmet zamanında ateşli silah olarak top dökümü anlamında aslında bir teknoloji transferi gibi düşünebiliriz. Çünkü orada hepimizin bildiği bir Urban vardır isim olarak. Top tasarımında yine Osmanlı ile beraber yer almış bir aslında teknoloji geliştiren bir insandır. Ama bu bir teknoloji transferi gibi düşünülebilir. Transfer demek tamamen onu alıp kullanmak anlamı burada çıkmamalı. Oradaki bazı düşünceleri alıp kendi yapınızdaki teknolojiye birleştirerek çok daha üstün bir teknolojiye dönüştürmek gibi. Teknoloji transferinden benim anladığım, dediğim gibi belli bir olgunluk seviyesine gelen bir alanı ürüne dönüştürebilmenin prosesin tümüne verdiğimiz ad diye tanımlayabilirim.
Kendi kavramlarıyla birlikte yeniden yerleştirebilme adımı noktasında. Malumunuz bir savunma sanayisi bir politikası var memleketimizde. Ciddi işler yapılıyor. Savunma sanayisi nedir sorusuyla devam etsek.
Tabii. Şimdi aslında savunma dediğimiz zaman ya da savunma sanayi dediğimiz zaman bizim aklımıza sadece askeri projeler gelebilir veya bazen sadece silah sistemleri gelebilir. Ama savunma dediğiniz zaman çok geniş bir alan. Özellikle bu pandemi sürecinde COVID döneminden sonra savunma dediğimiz alanın daha da ön plana çıktığını görebiliyoruz. Bugün tüm dünyada benzer hastalıkların acaba veya virüslerin ortaya koyulup insanı tehdit edecek hale getirilip bunun bir silah gibi kullanabileceği mesela gündemde çok böyle soru olarak tartışılan bir olgu. Buna baktığımızda şunu diyebiliriz savunma için. Aslında sadece silah yapmak, silah sistemini geliştirmek değil, çok geniş bir alanda birçok sektörle, birçok alanla devamlı etkileşim içerisinde olan geniş bir alan olarak tanımlamak gerekir. Savunma aslında ülkemizin, tabii bunu ülkemiz ölçeğini düşünürsek de ülkemize karşı olabilecek tehditler veya mevcut tehditlere karşı koyabilmek adına geliştirilecek veya geliştirmeye açık olan teknolojilerin hepsine birlikte bir ana küme olarak bakmalıyız. Bu sadece dediğim gibi silah sistemi değil. Bu psikolojik anlamda bir savunma da içerisinde olabilir.
Veya biyolojik harp olabilir.
Tabii ki biyolojik olabilir. Harp. Çok geniş bir alan. Bunun bana göre çok kesin bir tanımı artık yok. Çok interdisipliner, multidisipliner bir yapısı var. Bir ucu tıpla ilgileniyor. Çünkü biyomedikal alandaki yaptığınız gelişmeler belki savunma olarak görünmüyor. Ama oradaki gelişiniz bir teknoloji. Bir virüsün önlenmesi için sizin için bir savunma silahı olarak kullanabilirsiniz. Ama baktığınız zaman da yine telekomünikasyon diyeceksiniz. Savunma sanayi mi? Değil gibi diyebilirsiniz ama komünikasyon olmadan da hiçbir sistemi yönetemezsiniz. Telekomünikasyonun da bir kısmı aslında savunmaya giriyor. O yüzden bunun net kavramını ortaya koymak çok zor. Ben bunu multidisipliner bir alan, bir teknoloji alanı, bir bilim alanı olarak görüyorum. Bilim dememin sebebi de şu. Teknoloji mevcut olanla yapabildikleriniz, bilim ise geleceğin teknolojisini ortaya koyabilecek bir yapıdan bahseder. O yüzden buna bilim ve teknoloji olarak bakmak, böyle bir alan olarak bakmak bence yanlış olmayacaktır.
Siz bu işin neresindesiniz biyomedikal olarak?
Evet, şimdi aslında ben geçmişime baktığımda biyomedikal olarak birçok çalışma yaptım. Ben size çarpıcı bir örnek vermek isterim müsaadenizle. Bugün şu anda ismini vermeyeceğim, bazı markalar var, veremeyeceğim. Reklam olmasını istemiyorum. Ama bugün tıraş bıçağı kullandığımız malzemeye baktığımızda onun üzerine gelen özel bir kaplama var. Bu kaplama o bıçağın ömrünü artırmaya yarıyor. Bunun Türkçe karşılığı tıpkı elmas kaplama dediğimiz elmasa benzer bir yapı. Bu yapı aynı zamanda kalp kapakçıklarının üzerine kaplandığında da vücudumuzdaki o pıhtılaşma olabilecek bu mekanik kalp kapakçığı ile ilgili yapıyı önleyebiliyor. Aynı malzeme, yine aynı malzemeden bahsediyoruz bu kaplamadan. Elmas benzeri bir kaplama. askeri optiklerde kullandığımız sistemlerde germanyum bazlı malzemelerin üzerinde bir kaplama olarak kullanılabiliyor. Baktığınız zaman 3 tane farklı alan gibi ama kullanılan malzeme aynı. Tabii bunların ekonomik değerlerine baktığınız zaman bir tıraş bıçağındaki uygulamanın fiyatı dolar veya euro bazında sent mertebesinde. Ama askeri ürüne gittiği zaman yüzlerce dolar, yüzlerce euro, yüzlerce TL edecek bir yapıya gidiyor.
Risk kavramına göre fiyat politikası
oluşuyor. Evet, ben şöyle baktığımda dediğim gibi keskin sınırlar yok savunma sanayi ile diğer sektörler arasında. Ben şunu görüyorum. Benim çalıştığım bir alandaki bir malzemeyi o gözlemlerden kaynaklanarak veya doğadan gördüğünüz gözlemlerle bunu savunmada da kullanabilirsiniz. Farklı alanlarda kullanabilirsiniz. İşte böyle bakınca bu alan çok zenginleşiyor. Ben işte böyle bir noktada görüyorum kendimi. Farklı gözlemleri bu sektörde kullanabilmenin hayalini duyan bir kişi.
Yanlış hatırlamıyorsam 2. Dünya Savaşı'nda böyle bir saldırı gerçekleşiyor, biyolojik saldırı.
Evet, evet.
Bir zehir rüzgara bırakıyorlar. Bu evet. Rüzgardaki oradaki toplumda dediğiniz gibi kanda pıhtılaşma ve kalp krizleri ve şeylere de sebep oldu diye evet, böyle bir evet. hikaye okumuştum. Evet. Dediğiniz gibi yani ucu açık bir konu. Tabii biz hep şeye kalmışız. Yani böyle işte silah yapmaktır, uçak yapmaktır.
Evet.
Tabii savunma dediğimiz kavramda bunlar da giriyor
içeri. Çok geniş bir alan.
Çok geniş bir alan. Evet. İşte 2. Dünya Savaşı'nda böyle bir durumla da karşılaşılmış.
Evet. Evet.
Bir ürün çıkartmışlar. Bu ürünü rüzgara bırakıyorlar. Rüzgarın akışıyla
doğru.
karşı artık kaç kilometre ilerideyse
evet.
o grup ta oraya kadar evet. gönderebiliyorlar evet. bunu. Ve orada da bu tür hastalıklarla işte bir orduyu ya da bir
tabii
askeri
ki,
yapıyı
tabii ki,
bozabiliyorlar. Tabii bunu söylemeniz bizim açımızdan bir ufuk açıcı oldu aslında.
Estağfurullah.
Teşekkür ederiz. Tabii bir de bu savunma sanayisi içerisinde bu kadar geniş alan varken burada bir dili nasıl oturtturabiliriz? Yani ben söylemiş olduğum hı-hı. bir savunma sanayi kavramıyla
evet.
işte bir biyomedikalcinin evet. savunma sanayisinde evet. o ilişkiyi, o dili nasıl kurabiliriz?
Doğru.
Bunu sizden dinleyelim.
Tabii ki. Şimdi aslında burada ortak ihtiyaçları ortaya koyabilmek çok önemli. Yani ortak beklentileri ortaya koyabilmek. Şimdi şunu söylemek isterim. Bugün Milli Muharip Uçağımız biliyorsunuz yapım aşamasında ve buna benzer çok büyük projeler var ülkemizde. Bu projeye baktığımızda sadece biz uçak yapıyoruz diyemeyiz. Çünkü biz uçağın alt komponentleri birçok teknolojiyi de yapmak durumdayız. Bunları evet. yapamazsak zaten uçağımızı ortaya koyamazdık. O yüzden de şöyle bakmak lazım. Ortak dil dediğimizde işte bu alt komponentleri üretecek teknolojiler veya bunları yapacak insanlara baktığımızda kesinlikle ortak hedefler ortaya koyulmalı. Ve bu şekilde zaten başarılar geliyor. Şunu demeye çalışıyorum. Bu çok geniş bir alan ve herkese ihtiyaç var. Her türlü mühendisliğe ihtiyaç var. Bu biyomedikalden de olabilir yapılan çalışmalar. Farklı alanda fizik, kimyadan da olabilir. Ama ortak dil dediğimiz şu. Evet biz nasıl bir gereksinim tanımalıyız? Yani işte uçağımızın motor kısmının gücü şu kadar olmalı. İşte yakıt sistemimiz şöyle olmalı. Veya radar sistemimiz böyle olmalı gibi. Bunların hepsi teknik isterler. Bu isterleri biz ortaya koyduğumuzda aslında yeni işe başlıyoruz diyebiliriz. Bunun bir de sertifikasyon süreci var. Sertifikasyondan kastım da şu. Şimdi ben burada kendi yaptığım çalışmaları çok iyi diye tanımlarsam bu sadece benim tanımladığım bir şekilde değerlendirilebilir. Herkesin bunu tanımlayabilmesi için ortak kriterler ortaya koymak gerekiyor. Ve dünyada da farklı standartlar var. İşte bu standartizasyon ortak dilin temelini oluşturuyor. Bir standardı ortaya koyarsak hep beraber, bugün Türk standartları, TSE'nin de standartları var, farklı ülkelerinde var, askeri standartlar da var. İşte bu standartlarda biz teknik insanların ortak dili konuşması sağlanıyor bir nebze. Tabii burada aynı dili konuşmak için standartlar yetmiyor. Firmalarımızın veya kişilerin yetkinlik ya da beceri seviyeleri de artırılmalı. Belli bir seviyeye gelmeli. Şöyle düşünebilirsiniz. 11 kişilik bir futbol takımında 3 kişinin futbolu çok iyi oynaması yeterli olmuyor.
Yeterli olmuyor.
Diğerlerinin de iyi oynaması gerekiyor. Sadece forvet değil, kalecinin de belki futbolu sevmem, sevgim biraz ortaya çıktı gibi ama kalecinin de iyi olması gerekiyor. Herkesin iyi oynaması gerekiyor. O yüzden çok iyi 3 oyuncuyla maçı kazanmak belki mümkün değil.
İstikrarlı olmaz. Seviyede. Belki kazanabilirsiniz bu
evet,
maç ama
evet.
bir dahaki maçlarda her zaman
aynen bu performansla oynayacak. Ya da 8 forvetle değil, yani orta sahaya yani. Değil. Herkese ihtiyaç var.
Bunun bir nizam var.
Ben biraz buna benzetiyorum, futbola benzetiyorum. Herkesin oynadığı ve takım oyunu bu çok önemli. Paslaşabileceği birbiriyle. Çünkü bizim endüstrilerimiz de böyle. Telekomünikasyon başka bir sektörle paslaşacak durumda olmalı ki diğer alanda gelişsin. Bu dediğim gibi ancak paslaşmayla takım oyunu olacak bir serüven.
Yani bu noktada tabii ki işte sanayideki Ahmet abiyle işte bir kurumun genel müdürü aynı dili konuşurlarsa ki bir sonuca ulaşabilirler.
Tabii çok doğru.
Tabii burada bir artık bir şey oluyor, bir seviye oluşuyor da çok farklı bir soru sormak istiyorum
tabii,
size. Sanat ve sanayi arasındaki sizin de az çok sanatla ilgilendiğinizi biz biliyoruz ama dinleyicilerimiz de bu noktada dinlerlerse, bilirlerse seviniriz. Yani Cenk Bey bu konuda çok yönlü bir konuğumuz, sağ olsun. Yani sadece böyle işte bilim dünyasıyla, sadece bilim dünyasıyla değil aynı zamanda sanat dünyasıyla alakalı çalışmaları, kendini geliştirmeleri mevcut. Soruyu da bu yüzden sormaya gayret ediyorum
çok
sayın dinleyicilerimiz. Yani sanat ve sanayi arasındaki bir ilişkiyi bize dillendirebilirse sevinirim.
Tabii şimdi ikisi de insana çok farklı bakış açıları kazandırıyor. Ben şöyle bir şeyden bahsedeyim. Yurt dışında yaşayan, hatta burada ismini zikretmekte de çekinme duymuyorum, Galip Yılmabaşar diye bir sanatçı arkadaşımız var. Yıllarca Almanya'da yaşıyor, kendisi yaşıyor hala, devam ediyor. Galip Bey lale resimleri, özellikle Türk resim hayatında çok önemli bir yeri olan, biliyorsunuz lale figürü, evet, Türk sanatında çok önemli. Onların resimlerini çeken, onları önce yetiştiren sonra resimlerini çeken bir sanatçı. Bizim yolumuz Avrupa Parlamentosu'ndaki bir toplantıda kesişti. Görünmeyen Türkler diye bir sergi vardı. Orada başarılı olan ama maalesef kendilerini ifade edemeyen başarılı gençlerimizin görünmesini sağlayan bir oluşumdu. Ben de destek vermeye çalıştım. Şimdi Galip Bey'le biz hep konuştuğumuzda şunu tartışırdık. Cenk derdi, elektron mikroskobuyla sen baktığın bir yüzeyde kaç kez bunu büyük görebiliyorsun? Ben 1 milyon defa büyütebiliyorum dedim bu resmi. Ve çok ilginç şeyler ortaya koyduk. Mesela onun çektiği bir zeytinin resmini ben mikroskop altında baktığımda çok daha farklı görüyorum. O makro bir resim ortaya koyuyor. Bense nano boyutta, yani bugün metrenin milyarda biri kadar küçüklükte bir yapıyı orada görebiliyorum. İnanılmaz bir dünya. Şimdi buna baktığınız zaman hem sanat hem de teknoloji, ben öyle yorumluyorum sanayiyi, bir yere getirebiliyorsunuz. Ama genel olarak biz yaptığımız sohbetlerde sanatçı arkadaşımla ben şunu görüyorum. Üç tane şey birbirine çok güzel benziyor. Bunlardan bir tanesi, ikisine de başarılı olmak için inovasyon gerekiyor, yenilikçilik gerekiyor. İkisinde de, sanatta da, bence sanayide, teknolojide de. Ama bu inovasyonun olması gereken, yani o üç unsurdan diğer ikisini söylüyorum, disiplin ve teknik de gerekiyor. Disiplin dediğim, çok uzun süre çalışmanız gerekiyor. Hatta birçok kitapta da, kişisel gelişim kitabında yazar, 10 bin saat kuralı diye karşımıza çıkar. Bir alanda uzman olmanız için en az 10 bin saat onun üzerine çalışmanız gerekir. 1 ile 10 saat arasında çalışıyorsanız farkındalık seviyesinde bir bilginiz olur. Ama uzmanlık dediğiniz şey 10 bin saate kadar gidiyor. Ve diğer de efendim, bu disiplin dediğimiz 10 bin saati böyle yorumlayalım. Tabii her 10 bin saat olan da, çalışan da yetenekli olmayabilir.
Biraz yetenekli
olacak. Diğeri de teknik. Eğer bir ressam bir fırçayla nasıl bir darbe vuracağını tuvale bilmiyorsa veya boyayı dağıtmayı çok uygun bir şekilde yapamazsa, evet, belki de çok ileri bir tekniğe çıkamayacak. Şunu demeye çalışıyorum. Disiplin olacak. Belli bir tekniği öğrenmek gerekiyor. Ama bu ikisi olup biraz da yetenek olunca işte inovasyon denen şey çıkabilir. Ben bunların tesadüf olduğunu düşünmüyorum, inovasyonların. Evet. Belli bir hazırlık gerekiyor. Bu teknik gözlemle de olur, üniversite eğitimiyle de olabilir ama illaki üniversite eğitimi, illa şu eğitim olacak değil, bunun birçok yolu var. Bizim tarihimizde de mevcut, baktığınız zaman gelenek göreneklerden de yola çıkarak veya gözlemlerle de tarih içerisinde gelişen bazı unsurlar var. Bugün hani baktığınız zaman yiyeceklerin aklıma gelen yoğurt, bugün bir marka dünyada ve hala İngilizce'de yoğurt diye geçiyor.
Hocam,
bu bilimsel çalışma değil ama bir gözlemden çıkmıştı. Bunun gibi çok ürün var. Sadece yiyecek değil, mesela Türk ok ve yay tasarımı da, Türk yayı. İskitler zamanında başlayıp Türklerle de ne diyelim, zirve yapan bir yay teknolojisi var. Özellikle mesela hayvanların aşırı tendonu dediğimiz kısmını kullanarak ve bazı balıkların da balık yağı dediğimiz kısmı kullanılarak yapılan kompozit yay üretimi Türklerin geliştirdiği bir teknolojidir. Tabii bu sadece biz değil, Kore'de de, başka yerlerde de, Hindistan'da da var örnekleri. Mesela Türkiye'nin kompozit yay olayı bir teknoloji kazanımdır. Ama bilim olarak çıkmamıştır. Gözlemlerle, deneyimlerle büyümüştür. Yüzyıllar içerisinde evrilmiştir. Mesela bu da bir teknoloji gelişmesidir. Aslında bu sanat mıdır? Yoksa sanayi
midir? Bilim midir?
Arada kalan bir konu. Ama kesinlikle baktığımız zaman böyle gözlemlerden gelen, yani dediğim gibi bir alanda inovasyon yakalayabilmek için disiplin, teknik gerekiyor. Ama eğitim dediğimiz şey çok geniş bir alan. Bu üniversite eğitimi, işte medrese eğitimi mi yoksa gözlemler mi? Bunu kalıplara koymak çok zor.
Çok zor. Yani kimisi kitapları okumuş, kimisi tabiatı okumuş derken bir şey oluşmuş.
Evet efendim.
Tabii de bir şey tarafı var. Benim her zaman dikkat ettiğim, altını çizmek istediğim konulardan bir tanesi de ifade edebilir bir gücünüz yoksa, ifade edebilir gücünüzü geliştirmediyseniz aklınızdan geçen birçok şeyi anlatamazsınız karşıya.
Doğru.
Ki söz sanatla aslında bilim arasında da biraz da böyle buna önem veririm. Yani iyi bir söz sanatçısı da olmanız lazım ki işte sizin düşüncelerinizi en iyi bir şekilde karşı tarafa en azından kendi nezdinize aktarmanız lazım. Bir de bu tarafın da aslında biraz altını çizmeye çalışıyordum.
Çok doğru söylüyorsun. Anlatabilmek çok önemli.
Ki en büyük sıkıntılarımızdan birisi de bu diye görüyoruz zaman zaman. İfade edememe kendimizi. Yani ne yazık ki ifade edemiyoruz. Tabii bu tarafta yani aklınızdan çok iyi projeler var, çok şeyler geçiyorsunuz ama bunu o ifade edebilir bir dil çok hakimiyetiniz yoksa bunu da aktaramıyorsunuz. Burada da sıkıntı oluyor. O yüzden soruyu da biraz bu noktada açalım dedik hocam.
Sağ olun.
Tabii bunlar hep böyle bir işte şey, işte sanat, işte savunma sanayisi bir başarı.
Evet.
Tabii burada girişimcilik nedir hocam? Yani girişimci mi olmak lazım savunma sanayisinde yoksa ki doğal akışıyla ben işte savunma sanayisinde çalışabilirim mi oluyor?
Evet. Aslında girişimcilik denince son dönemlerde biz biraz bunu yanlış da yorumluyor olabiliriz. Girişimcilik sadece ticari anlamda olan bir olgu değil. Girişimcilik aslında bana göre yorumlama isterseniz ben kişisel görüşümü burada söylüyorum tabii ki.
Tabii ki de.
Girişimcilik çok alışagelmiş bir yapı içerisinden biraz sıyrılarak genelin, çoğunluğun, herkesin yaptığı işlerin dışında bir alanı ortaya çıkararak, bu bir fikir olabilir, bir ürün olabilir, bir ticari model olabilir, bunu ortaya koyabilmek adına biraz da risk alarak, cesaret faktörünü ön plana çıkararak, tabii bu boş bir cesaretten bahsetmiyoruz. İlk önce bazı denemeler veya bazı tecrübeler yaparak o öğrendiği veya ortaya koyduğu fikrin, ürünün, teknolojinin geçerli olabilmesi, geçerli dediğim şu, herkes tarafından kabul edilebilir hale gelebileceği bir modeli geliştirmesi olarak ben tanımlıyorum. Bu dediğim gibi tamamen ticari bir model olmak zorunda değil bu girişimcilik. Bu fikri hayata geçirmek, bir görüşü hayata geçirmek de olabilir. Ben böyle yorumluyorum. Ama burada ana nokta, anahtar kelime şu olabilir. Alışagelmişin dışında bu önemli. Çünkü o zaman taklitten öteye gidemezsiniz. Ben de doğayı taklit ediyorum aslında. Bir nilüfer çiçeğini yapısına bakıp onu taklit ederek onun işte yüzeyindeki yapıyı kullanarak su tutmaz özelliğini bakıyorum. Ama girişimcilik şu noktada oluyor. İşte ben onun yüzeyini bir kalp kapakçığının üzerine uygularsam, yani girişimcinin içerisinde bir inovasyon olmak durumunda, onu yeni bir ürüne doğru dönüştürüyorum. Ama burada tecrübemi yine doğadan aldım veya başka bir alandan da alabilirdim. Girişimcilik şu değil, nilüfer çiçeğinin aynısını nilüfer çiçeğinin yapayını yapmak değil. Yani burada bir farkındalık,
yeni bir yön vermek
gerekiyor. Bu da şu, tecrübeleri alarak, yani gözlemleri alarak, diğerlerinin düşünmediği bir alana doğru biraz da risk alarak, çünkü orada şunu söylüyorsunuz, ben bunu iddia ediyorum diyorsunuz, yeni bir şey. Şöyle bir riskiniz var, onun kabul görmeme olayı var. Veya yaptığınız ilk deneyde moralinizin bozulup bırakmak gibi veya 3 veya 5 kişinin gelip yatırımcı diyeceğimiz kişilerin sizi demoralize etmesi gibi şeyler olabiliyor. İşte girişimcilik, evet, işinde cesaretin oldu ama her türlü çok boyutlu bir cesaretin oldu bir alan diyorum, geniş bir alan.
Bir karakter, girişimcilik karakteri diye. Girişimciliği tetikleyen merak mı? Yani bir insan niye girişimci olmak ister veya niye böyle bir şey, bu merağı mı oturuyor?
Bugün bazen yine yurt dışında da böyle oluyor, yurt içinde de. Girişimciliği sadece ticari model olarak düşünürsek merak bununla çok sanki örtüşmüyor gibi oluyor. Ama girişimciliği biz genel anlamda, biraz önce ifade ettiğim gibi geniş anlamda düşünürsek, evet, merak olmadan girişimciliğin, ben gerçek bir girişimciliğin olması olabileceğini düşünmüyorum. Ben şuna benzetiyorum. Bugün bazı yerlerde, isim vermiyorum, yurt dışında da var, ülkemizde de olabiliyor, İnovasyon alanında sertifika veren programlar söylenebiliyor. Bu bana şöyle komik geliyor. İnovasyon sertifikası alıp sonra ben inovatif işler yapacağım, buluşlar yapacağım. Sizin programın ismine de biraz aslında atıfta bulunayım. İcat çıkartma diyelim. Düşünsenize, icat çıkartma sertifikanız var. ve icat yapmak istiyorsunuz. Evet. Böyle olmuyor tabii ki. Yani bu girişimi de ben buna benzetiyorum. Girişimcilik sertifikam var, girişimci olayım değil. İşte burada ana bence unsur merak. Merak etmeniz gerekiyor. Merak şöyle başlıyor. Bir ürün var, o ürünün nasıl çalışabildiğini görüyorsunuz ama daha iyi nasıl yapalım düşünüyorsanız merak başlıyor. Veya bunu başkası nasıl yapmış, orada görebiliyorsunuz. Veya bakıyorsunuz ki bir bardak bir tahta zeminden, bir cam masa üzerinden kayıyor. Bunun kayması nasıl önlerim? Bir merakla başlıyor. İşte orada bulduğunuz fikri bir ticari modele veya bir başka önemli bir teknolojik ürüne dönüştürebiliyorsanız bu girişimciliğe doğru giden yol oluyor. Ama dediğim gibi başlangıç noktasında merak benim konuya bakış açımdan bakarsak kesinlikle olmazsa olmazlardan bir tanesi, bir unsur.
Zaten işte çocukluk yaşlarda da bir şeyi merak edebiliyorsanız, bir şeyin peşinden gidebiliyorsunuz. O yüzden ben de burada merakı da aslında girişimciliğin başlangıcı olarak hep tanımlamışımdır kendimce. İşte bir çocuk işte bir şey gördüğü zaman, aa şu ağaçmış, şunu bir kırayım, evet, içinde ne varmış?
Evet.
İşte sorusuyla, evet, o çocuğun ona zarar vermesi, evet, aslında çocuğun bir girişimcilik kavramını, evet, ya da bir şeyleri keşfedebilme, evet, olgusunu oluşturuyor. Tabii savunma sahnenin aslında bu tarafı da var. Yani bazı şeyleri çocukluktan mı vermek lazım? Yoksa, evet, işte üniversiteden mi olması lazım? Evet. Tabii böyle bir durumumuz da var. Bunlarla alakalı da zaten çalışmalarınızı biz devamlı görüyoruz. Aslında sadece üniversite değil bu işin yeri. İlkokuldan başlayabilecek. Bu kültürü, bu milli hamleyi, bu işte savunma sahneyi ta ilkokuldan beri gösterilmesi gereken bir kavram olarak çalışmanızı takip ediyoruz. Bu noktada da bir yetişmiş kalifiyeli bir yapı var. Bu yapıyı elimizden kaçırmamak için, işte tersine beyin göçünü oluşturabilmek için bir kurum, bir yapı başkanı olarak, hı hı, bir stratejiniz var mı? Bunlar için nasıl bir gayret ediyorsunuz?
Tabii ki. Tabii. Aslında dünyada artık global bir yapı söz konusu. Birçok insan başka ülkelere gidiyor veya gitmeden bulunduğu ülkeden çalışabiliyor ve başka firmalarla, başka ülkelerle işbirlikleri geliştirebiliyor. Bu anlamda aslında baktığımızda ülkemizin durduğu yer çok kötü bir nokta değil. Hatta çok birçok ülkeden çok daha iyi bir yerde. Belki bunu anlatabilmemiz gerekiyor gençlerimize. İyi bir noktada olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Dünyada hiçbir ülke her alanda çok iyidir cümlesini kuramayız. İşte farklı ülkelerde bazı teknoloji alanlarının ön plana çıktığını görüyoruz. Ülkemizde de bu şekilde ileri çıkmaya başladığımız, ileri çıktığımız noktalar var. Bunları bence gençlerimize aktarabilmemiz gerekiyor. Bir özgüvenin ben yaşlanması gerektiğinden yanayım. Biz bugün mesela Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığımız bazı projelerde Bilsem okullarındaki ilkokul seviyesindeki ya da ortaokul yerine pardon öğrencilerimizi alıp bizim tesislerimizi gezdirerek savunma sanayinde onların aslında biraz ufuklarını genişletmeye çalışıyoruz. Çünkü onlar şunu hissetmeleri gerekiyor. Tarihte atalarının yaptığı başarılı işler var. Ama şu anda da yapılan güzel işler var. Bunları görmeleri, bunlara inanmaları gerekiyor. Ve bunlar hayal değil. Birçok ürün şu anda piyasada, sadece savunma sanayi alanında değil, birçok alanda var. Bugün Türkiye artık otomobilde yapılacak bir seviye geldi, otomobil alanında da.
Evet.
Telekomünikasyon alanında da inanılmaz başarılar var. Sadece savunma sanayinde değil. Birincisi bence bu bilgiyi ya da bu ne diyelim ortaya konulmuş başarıları bizim gençlerle paylaşmamız gerekiyor. Çünkü bunları yapabildiğimizi görmeleri gerekiyor. Unutmayın ki yurt dışına çıkan, ben de yurt dışına çıkmış, orada eğitimini almış, orada akademik kariyerini yapmış bir insanım. Daha sonra ülkeme geri döndüm. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben orada başarılı işler yapabiliyorsam demek ki bu ülkeden çıkan bir insan bunu yapabiliyor. Bu çok önemli. Gençlerimizin bunu görmesi gerekiyor. O işlerindeki başarı, o güç, işte onların yurt dışına çıkabildiği zaman veya yurt dışından kabul almalarını sağlayan şey o. Ama bazen bu gücün farkında olmayabiliyorlar. Birinci öncelik bence bunu gençlerimize hissettirmek. Yani öz farkındalığı oluşturmak. Onların yeteneklerinin olduğunu, bu yeteneklerle birçok şey yapabileceklerini görmeleri gerekiyor. İkincisi de şu, tabii ki yurt dışı tecrübeleri yapabilirler. Başka ülkelerdeki teknolojileri izleyebilirler. Ama sonuçta bizim bu ülkeye bir borcumuz olduğunu onlar da hissetmeli. Herkes hissetmeli. Bu ülkenin toprakları kolay kazanılmadı. Tarihten bunu biliyoruz. Ama evet, ben her zaman bu ülkeye kendimi borçlu hissettim. İşte bu ülkeye borçlu olma hissini de bence hepimizin hissetmesi, çocuklarımızın da hissetmesi gerekiyor. Bunun nedeni de şu, yani gerçekten düşünsenize, ilkokulda, anaokulundan başlayan bir serüvende bu ülkede birçok alanda iyi eğitimler alıyorsunuz, üniversitede eğitim alıyorsunuz, anneniz babanız siz yetiştiriyor. Ama baktığınız zaman ana nokta bu ülkenin kaynaklarını kullanıyorsunuz. Ve ben şuna çok üzülüyorum. Bu ülkenin kaynakları başka ülkelerde gidiyor ve o ülkelerde başarılı işler yapmak için kullanılıyor. Evet, buraya kadar iyiyim ama keşke diyorum yaptıkları işlerin bir kısmının yansımasında bizim ülkemizde olsa. Mesela evet. Orada olabilir bir insan, çalışabilir, orada da yaşamını sürdürebilir ama ülkesiyle irtibatını koparmadan o borcunu, vefa borcunun bir kısmını veya birkaç mislini, tavsiyem tabii ikinci madde, birkaç mislini ödeyebilirse lokasyonun çok önemi yok. Ama ülkesinden kopuk olduğu zaman sanki bir şeyler bende eksik kalıyor gibi ben hissediyorum, bu hissiyat yok gibi. İşte bu hissiyatı biz kazandırmaya çalışıyoruz gençlerimize. O memleketine olan borcu, o içinde duyduğu güç, o kendi yetenekleri. Bunlar zaten olduktan sonra ben kimsenin ülkesinden uzakta çok fazla kalabileceğine inanmıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ben iyi bilirim onların isteklerini. Çünkü yurt dışında epey bir öğretim görevliliği yaptım. Üniversite hocalığı yaptım yurt dışında. Onların şimdi durumu biraz farklı. Ailelerini orada kurmuşlar. Orada bir yerleşik düzenini kurmuşlar. Ama onlar da ülkelerinden yine kopmuyorlar. Geliyorlar, ülkelerinde yatırım yapıyorlar. Geliyorlar, ülkelerinde akrabalarını ziyaret ediyorlar. Yani bir şekilde mutlaka bir bağları
İlişkisi,
var.
Bağları.
İşte bu bağ kopmadığı sürece ben beyin göçünün bizim için bir risk olacağını ben düşünmüyorum. Bu çünkü şeydir, belli bir dönemdir. Giderler, öğrenirler, ülkeye dönerler. Ben bunlardan bir tanesiyim. Evet. Bu ülkeye benim borcum var. Ben bunu ödemenin şu anda derdindeyim. Ve mutluyum da. Umarım öğrencilerimiz de, akademisyenlerimiz de, diğer çalışanlar da evet gitsinler, öğrensinler, ülkelerine bunu getirsinler. Bunu biz böyle yapmıyoruz. Kore'de de böyle, Japonya'da da böyle, Hindistan'da da böyle. Bugün Kore ile Japonya'nın gelişmesi yurt dışına gidip oradaki teknolojinin ülkesini getiren gençlerle oluştu.
Tabii başarıya değindiniz bu noktada. Başarı da bu sürecin olmazsa olmazlarından. Haliyle sizin de yurt dışınızda ciddi başarılarınız var. Takip ettiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. Bunlardan özellikle yurt dışında en çok desteği alan proje adamlarından birisi seçildiniz. Halbuki bu hassas bir konu aslında. Siz yurt dışında bir proje yapıyorsunuz ve buna en çok fonu en çok kaynak oluşturan bir şahıs olarak derece alıyorsunuz, başarı alıyorsunuz. Bir başarı olarak başarıyı nasıl anlatırsınız?
Tabii ki. Şimdi aslında ben öğrencilerimle paylaştığım bir modelim var. Yurt dışında doktor öğrencilerimle veya yüksek lisans uzun yıllar yurt dışına kalınca araştırma merkezlerinde ürün olarak çalıştım ben. İşte o dönemde İngilizce'den gelen 4P dediğimiz bir metot ortaya koymuştum ben. İşte bunlardan bir tanesi publication, yayın, P harfi, project dedik, proje, ve patent dedik. Bir de people. People'da o yetiştirdiğiniz gençler.
İnsan kaynağı.
Aynen. Şimdi bunlara baktığınız zaman bunların hepsi aslında P ile başlaması bir tesadüf oldu. Proje, patent gibi çalışmalar şu anlamda önemli. Tabii ki sadece yayın yapmak, ortaya bilimsel veriler koymak tabii ki çok önemli. Yaptığınız işlerden insanları duyurmak, insanlara yön vermek, onlara işte bu alanda yapılanları anlatmak çok önemli. Çünkü ufuk, yeni ufuk katıyorsunuz. Ve bu bir beslenme süreci diye tanımlayabiliriz ekosistemde. Siz yaparsınız, işte bir birim bulursunuz 10 metreyle ben bunu gösterdim diye. Bir başka bilim insanı der ki işte Cenk Aktaş ekibi 10 metre yaptı. Onlar 10.2 metre yaptı. Bilim böyle bir şey. Yani üst üste tuğlalar koyularak gelişiyor. Bir referansınız onun olması gerekiyor. Ama patent ve proje olarak da baktığımız zaman da şöyle oluyor. Projenizin de fonlanması demek ki sizin projenizin güvenilirliğini gösteriyor. Bir projeye fon aktarılıyorsa o projeye evet insana inanıyor veya destek alıyor. Yani bu anlamda bir derginin araştırması yurt dışında Türkiye ile ilgili çalışmasında ilk 7'de yer almıştım. Epey bir süre oluyor. O zaman biraz daha gençtim. Daha fazla koşturabiliyordum herhalde.
Daha çok istekliydik diyelim.
Herhalde o zaman yapabildiğim şeyler sınırlıydı. Bir alanda iyiydim. Son dönemde çok fazla iş var ve birçok alanda bir şeyler yapmak gerekiyor. O dönemde işte en fazla fonlama sağlayan 7 Türk bilim insanından biri olarak gösterilmiştim bilim çalışmalarını. Ben bunu çok önemsiyorum. Hani bunu ben yapıyorum değil, insanlarımızın, bilim insanlarımızın bütçe üretmeleri ortaya koyuyorum. Fakat şunu da açıkça söylemek isterim. Ülkemizin kaynakları belli. O yüzden de çok efektif çalışmamız lazım. Çok verimli işler olması lazım. Evet. Yani mükerrer işler yapmamak gerekir gibi. Lüksümüz yok bizim. Çok kısa zamanda çok büyük işler yapmanın peşinde olmamız gerekiyor. Ama ben şunu işaret ediyorum. Avrupa Birliği gibi veya başka fon kaynaklarından da insanlar yarış halinde fon almaya çalışıyor. Şu çok belki mantıklı gelmeyebilir. Kendi fonumuzu harcayalım. Kendi öz kaynağımızla bir şeyler yapalım. Evet, bu da önemli. Evet. Ama bir yandan da uluslararası fonlarda da rekabetçi bir şekilde yarış halinde olmamız lazım. Ülkemize mümkün olduğunca fon sağlamamız lazım. Çünkü çok iyi olanaklar var. Dünya ülkelerinin yararlandı. Bizler niye yararlanmayalım diye düşünüyorum. Ben hani belki bu kısmı yayınlamayabilirsiniz ama çok kısa bir şey söyleyeyim. Bir film repliği vardır. Organize işler diye. Orada derler ki işte birisi arabayı verir, satar. Orada Süpermen'dir o karakter. Sorar, araba nerede? Arabayı verdim. Para nerede? Parayı alacağım. Hep araba nerede, para nerede şeklinde bir replik vardır. Ben öğrencilerime tabii bunun İngilizce versiyonunu yaparım yurt dışında. Mesela yayın yaparlar. O zaman tamam, yani yayını yaptınız. Orada çünkü araba yayın gibi düşünün. Yayın var. Yayın yok der. Para nerede? Para da fon oluyor. Fon nerede? O da yok.
O da yok.
Şimdi ben kızıyorum ya. Araba nerede? Para nerede? Bizde de yani proje, daha doğrusu yayın nerede? Bilimsel çalışma nerede? Yok. Para nerede? Yani fon anlamında. Proje, o da yok. O zaman beyler bir şey yanlış yapıyoruz derim. Böyle bir anekdot anlatırım. Bu kısmı yayınlamayabilirse tabii ki.
Yok, güzel bir örnek oldu. Yayınlamak da isteriz açıkçası Cenk Hocam. Yavaş yavaş süremizin tabii sonuna gelmekteyiz hocam. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Tabii Cenk Hocamızın bu kadar meşguliyeti, bu kadar şeyin içerisinde kendini dinlendirebilmek için hangi şarkıyı sever, hangi şarkıyı dinler, bunu kapanışı da bu müzikle yapalım
tamam,
diye
tamam. Aslında ben çok fazla türde müzik dinliyorum. Bir arada klasik müzik tarihi, dünya klasik müzik tarihi üzerinde de kısa da olsa bir eğitim aldım. Oradaki aslında insanların o müziği nasıl yaptığını o dönemde, nelerden faydalandığını çok merak ettim. Yine merakla başlıyor her şey. Müzikle biraz ilgilendim. İşte yan flüt biraz çalabiliyorum ama kendimce. Birçok müzikten nasıl diyeyim, zevk alıyorum. Hem yabancı olsun, Türk müzikleri olsun, halk müziği de olsun. Zannediyorsun yakın bir zamanda Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümüydü. Evet. Mesela çok, o da önemli bir
Allah rahmet eylesin, evet, buradan sanatçıdır. Çok değeri ülkemizin.
Aynen. Şimdi ben halk müziği de seviyorum ama sadece halk müziği değil. Fakat işte birkaç gün önce onun yürüdüğümü diye hatırlıyorum. Bir de çok yönlülükten bahsettik. Benim böyle çok yönlülüğünü çok beğendiğim bir devlet adamımız var. Kendisi İbrahim Kalın Bey. Hem devlet adamı hem de müzik kimliği var. Beni bir röportajı çok etkilemişti. Müzik bilgisi ama aynı zamanda devlet adamı. En başta sizin dediğiniz gibi çok yönlü.
Çok yönlü.
Onun bir eseri var. Kendi sözünü yazdığı ve bestelediği Hiç Oldum diye. Benim sevdiğim bir eser. Belki de şu da önemli. Kişinin herhalde öyle mut disiplinler çok yönlü olduğunu görmek de etkiliyor biliyor. O müziği seçmekte ya da sevmekte diyeyim. Bu müzik belki son günlerde birkaç defa böyle üst üste dinlediğim bir şarkı.
Şarkı oldu. Sayın dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu haftaki konuğumuz Savunma Sanayi Akademi Başkanı Profesör Doktor Cenk Aktaş'ı ağırladık. Bu programın size ulaşmasında emeği geçen teknik yapımda Aslı Yıkılmaz ve mikrofonlarda ben Adem Yeşil. Haftaya tekrar yine aynı saatte, aynı günde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Şaşkın oldum, yandım belki. beşer idim, şaşkın oldum, yandım belki insan oldum. Zahir nedir ki, batın nedir ki, bile gelmez bir sır oldu. Zahir nedir ki, batın nedir ki, bile gelmez bir sır oldu.
İcat çıkarma.